6. Ayrımbaşı, sayfa 57.
5. Bölüm.
San Antonio polis amiri Mariano Versore Hijos, serin odasında koltuğuna kurulmuş, hoşnut hoşnut gülümseyerek elindeki sigarasını döndürüp duruyordu. Her şey istediği gibi olmuştu. Gülümsemesi, içeriye Alvarez Torres girince daha da bir genişledi. Torres yavaşça kulağına, "Dinle," dedi. "Bu karın ağrısı Morgan'ların ikisini birden kıstırabiliriz. Henry yarın nasılacağına göre hiç kuşkun olmasın. Francis de bugün bir işler yapmaya kalkışacaktır." Polis amiri hiçbir şey söylemedi. Soran bir havayla kaşlarını yukarı kaldırmakla yetindi. "Ona bu aklı ben verdim. Yani hapishaneye saldırmasını. Solanolar da onun yalanlarına karıp kendisiyle birlik olmaya karar verdiler. Onun için bugün öğleden sonra mutlaka bir girişimde bulunacaklardır. Şimdi onları karşılamak ve hapishaneye basarken Francis Morgan'ı vurarak ya da başka türlü öldürmek için gerekli önlemleri almak sana düşüyor." "Niçin?" diye sordu polis amiri. "Ben yalnızca Henry'den kurtulmak istiyorum. Bırak Francis'i. New York'a geri dönsün." "Olmaz. O da bugün dünyasını değiştirmeli. Nedeni var. Hem de senin hoşuna gidecek cinsten bir neden. Telsiz telgraflardan bildiğin gibi. Onları okumama izin veriyorsun. Çünkü hükümet telsizinden yararlanmam için ben sana izin verdim." "Bundan pişman değilim," dedi Torres. "Ama şimdi sana söylemek istediğim şu. New York'taki Reagan ile ilişkilerimin ne kadar önemli, ne kadar gizli olduğunu biliyorsun." Elini cebine attı. "Az önce bir telgraf daha aldım. Francis'in en az bir ay daha burada tutulması zorunluymuş. Daha da iyisi sürekli. Umarım Senor Reagan'ı yanlış anlamıyorum. Ve ben de bu işten bir şeyler kazanırsam sen de elbette zararlı çıkmayacaksın." Polis amiri evet dercesine başını salladıktan sonra 1000 altın para alır mısın?" dedi. "Sanırım. Daha azını veremez bana bu İrlandalı spekülasyoncu domuz. Eğer Francis köpeği kemiklerini burada San Antonio'da bırakacak olursa sen de bir 500 alırsın." Polis amiri "Şu para 100 bin altın olamaz mı?" diye sordu. Torres soru bir şakaymışçasına güldü. "Öteki bu sefer herhalde 1000'den fazla olacaktır," dedi. Torres "Olabilir. Belki de benim umduğumdan çok daha cömert davranır. Bana bir 500 daha vermesi olmayacak şey değil. O zaman yarısını da sen alırsın." Polis amiri "Ben hemen hapishaneye gideyim," dedi. "Tüfek kullanmayı henüz unutmuş değilim. Ama yine de özellikle ona nişan almaları için 3-4 jandarmayı gizlice görevlendireyim. Demek Gringo köpeği hapishaneye basacak, öyle mi? Gelin, hemen gidelim." Ayağa kalkıp kararının kesin olduğunu belirten bir jestle sigarasını fırlattı. Fakat daha kapıya doğru 2 adım atmamıştı ki, üstü başı partal bir delikanlı, kantar içinde soluyarak içeri girdi ve "Anlatacaklarım var," diye bağırdı. "Bunun için umarım bana iyi bir bağış verirsiniz. Çünkü ilk olarak ben geleyim diye bütün yolu koştum. Ulan kerata, beni böyle korkutup yolumdan alıkoyduğun için seni şimdi Juan'a yollar, o sefil leşini akbabalara yediririm." Polis amirinin böyle kızması karşısında delikanlı çarpıldı. Fakat boş midesinin gurultusuyla yapması gereken işten geri dönmemesi için gerekli cesareti yeniden buldu. Üstelik gelecek boğa güreşleri için mutlaka bir bilet parası kazanmak zorundaydı. "Yine de size anlatacağım," dedi. "Ama siz de bunca yolu koşarak geldiğimi ve ilk haber verenin ben olduğumu unutmayacaksınız." "Unutmam seni kerata. Ama aklıma fazla takılırsan feleğini şaşıracağını bilesin ha. Haydi ne diyeceksen de bakalım." Bu tehdit karşısında yine ürken delikanlı "Hapishane," diye kekeledi. "Yabancı gringo. Hani dün asmak istediğiniz gringo var ya, işte o. Hapishanenin bir yanını havaya uçurdu. Ah ne felaket. Duvarda büyük kilisenin kulesi kadar bir delik açıldı. Öteki gringoyu, hani ona benzeyen yarın asılacak gringo var ya, işte onu da delikten çıkardı. Birlikte kaçtılar. Öbürünü delikten çekip çıkarışını nahşu gözlerimle gördüm. Onun için de bütün yolu koşarak geldim. Artık siz de beni..." Ne var ki polis amiri artık onu dinlemiyordu. Dehşet içinde Torres'e döndü. "Şimdi senin şu Senor Reagan'ın en azından 5 katı daha fazla vermesi gerekecek." Torres hafiften gülümsemeye çalışarak "Dur hele," dedi. "Telaşa kapılma. Belki yanlış bir alarmdan başka bir şey değildir. Benim dediğime uyarak bu Francis herhalde hapishaneye basmaya yeltenmiş olacak." Polis amiri "Ne olursa olsun sen ve senin Senor Reagan'ın zararlarını ödeyeceksiniz." Kısa bir an durakladıktan sonra ekledi. "Yok, hiç sanmıyorum. Olacak iş değil bu. Gringoların en delisi bile böyle bir işe kalkışmaya göze alamaz." Aynı anda jandarma Rafael yüzü gözü kan içinde şimdi artık amirin odasının önündeki holü doldurmaya başlamış bulunan kalabalığı yararak içeri daldı. İlk sözü "Havaya uçtuk," oldu. "Hapishane yerle bir oldu. Dinamit, 100 tane dinamit, 1000 tane. Hapishaneyi korumak için hepimiz gözümüzü kırpmadan dışarı fırladık. Ama patladı. Bayılıp yere yuvarlandım. Kendime geldiğimde çevreme bakındım. Arkadaşların hepsi Cesur Pedro, Cesur Ignacio, Cesur Agustio, hepsi ölmüş yerde yatıyordu. Aslında sızmış yatıyordu da diyebilirdi. Ama ondaki Latin Amerikan düşkücü olayın ancak ölümcül ve trajik yanlarını ele alabilirdi. Hepsi ölmüş, orada yatıyorlardı. Belki de ölmemişlerdir de. Yalnızca baygındırlar. Sürünerek hapishaneden içeri girdim. Gringo'nun hücresi boştu. Duvarda koskocaman bir delik vardı. Bu delikten sürüne sürüne sokağa çıktım. Bir yeni insan toplanmıştı. Ama Gringo Morgan yoktu. Adamlardan biriyle konuştum. Olup biteni olduğu gibi görmüş, atlarını hazır tutmuşlar, sonra da sahile gitmişler. Orada bir yelkenli varmış. Bir oraya bir buraya dolaşıp duruyor ve onları bekliyormuş. Francis Morgan'ın eğerinde bir torba dolusu altın varmış. Adam bunu çok iyi görmüş. Hem torba da çok büyükmüş. Kocamanmış. Ya delik diye sordu polis amire. Duvardaki delik. Rafael delik mi dedi. Torbadan çok büyük. Pek çok büyük. Polis amire gitti benim hapishanem diye haykırdı. Canı cehenneme sen Regan'ın. Benimle dalga geçtiler. Hapishanem yıkıldı. Koşun. Koşun. Angelico'nun sahibi Maya Kızılderilisi bir kadınla Jamaika zencisi bir adamın oğlu olan Kaptan Trefatan yelkenlisinin güvertesinde bir aşağı bir yukarı dolaşıyor ve San Antonio'ya doğru bakıyordu. Derken gemi sandalının tıklım tıklım insan yüklü olarak geri döndüğünü gördü. Solanolar ile Morgan'ların taşıdıkları tüfekleri de fark edince ilkin hemen dümen kırıp uzaklaşmayı düşündü. Fakat bakışları kayığın kıçında oturan genç bir kıza takılınca karındaki romantiklik ona hemen gidip sandalı karşılaması gerektiğini fısıldadı. Öteden beri bildiği bir şey vardı. Erkeklerin girişimine kadınlar da katılmışsa her zaman tehlikeler ortaya çıkar ve her zaman iyi de para kazanılırdı. Nitekim az sonra güverteye kadın tehlike ve para çıkmıştı. Leoncia tüfekler ve para dolu bir torba. Kaptan Trefeten yayvan bir gülümsemeyle Francis'e size güvertede hoş geldin demekten mutluyum dedi. Sonra da Henry'i göstererek bu adam kim peki diye sordu. Bir dost kaptan, benim konumdur. Biz ikimiz hısımız. Sorduğum için bağışlayın sor. Acaba şu anda sahilde at koşturan adamların da kim olduğunu söyleyebilir misiniz? Henry, süvarilerin dört nalı at sürdüğü kumsala bir göz attı. Francis, hiçbir şey demeye gerek duymadan kaptanın elinden dürbünü kaptığı gibi kıyıya baktı. En öndeki de polis amirinin ta kendisi, dedi. Arkasında da bir yin jandarma var. Bir şaşkınlık mırıltısı çıkardı. Acaba yanlış mı gördüm dercesine gözünü dürbüne daha bir iyi uydurup yeniden baktı. Sonra da başını salladı. Dostumuz Torres'i de gördüğümü sanıyorum. Leoncio'ya kuşkulu kuşkulu düşmanlarımızla birlikte mi diye bağırdı. Belki ben yanılıyorum dedi Francis. O kadar iç içe at koşturuyorlar ki ama önderinin polis amiri olduğu kesin. Atını hayli önde sürdüğü için ötekilerden kolayca ayırt ediliyor. Henry hırçın bir tavırla kim bu Torres aslında diye sordu. İlk gördüğüm günden beri suratından hoşlanmadım gitti. Ama anladığım kadarıyla sizin evde çok sevilen biri olmalı. Leoncia, Kaptan Trefet'ten çok saygılı bir tavırla sözünü kesti. Cüretimden dolayı tekrar özür dilerim. Ama acaba ilk sorumu bir daha sormama izin verir misiniz? Kıyıda böyle pürteleş at koşturanlar kimdir? Francis, bunlar beni dün asmak istemiş olanlardır diyerek güldü. Yarın için de kuzenimi asmak istiyorlardı. Fakat ikimiz de ellerinden kaçıp kurtulduk. İyi ama ne oluyor kaptan? Dikkatinizi çekmek isterim. Büyük yelkeniz rüzgarda şaklayıp durduğu halde biz yerimizden kımıldamıyoruz. Bay Morgan diye kaptan söze başladı. Gemimi tutan kimse olarak size hizmet etmek istediğimi en derin saygılarımla bildirmek isterim. Ancak açıkça görüyorum ki sayın bayım, siz ülkenin yasalarına karşı gelmiş bulunuyorsunuz. Böyle olmasaydı yetkili kimseler sizi yakalamak için böylesine canla başla uğraşmazlardı. Bu bakımdan karadaki adamlarla İçine düştüğümüz anlaşmazlık, taraftarların hoşnutluğuyla çözümleninceye dek burada kalmaya görev sayıyorum. Henry öfkeyle söze karıştı. Sen şimdi yelkeni açmaya bak kaptan. Bir an önce de buradan uzaklaşalım. Sayın bayım, beni gerçekten bağışlamanızı rica edeceğim. Ama ne yazık ki gemimin sizin tarafınızdan tutulmamış olduğunu anımsatmak zorundayım. Francis neşeli bir tavırla, güzel ama ben tutmuş bulunuyorum dedi. Çünkü iki ayrı ırkın karışımı bu adamın nabzına göre şerbet vermeyi öğrenmiş bulunuyordu. Madem ki ben tuttum, öyleyse size dümene geçip sevgili Tanrı'nın ve birazcık da rüzgarın izin verdiği kadar çabuk Chinrico deniz kulağından dışarı yelken basmanızı istemeye cesaret edebilirim. Siz tuttunuz diye Angelico yasalara karşı gelemez Bay Morgan. Sabrı taşmaya başlayan Francis, evet ama bunun için size fazladan iyi bir ödeme yapılacak. karşılığını verdi. Yani siz şimdi gemiyi yeniden tutmak istiyorsunuz Bay Morgan. Ancak bu kez 3 katı fiyatı olur. Francis olur dercesine başını eğmekle yetindi. Öyleyse sizden birkaç saniye daha sabretmenizi rica ediyorum. Gidip kameramdan kağıt kalem almam gerekiyor. Ancak böylelikle sağlam bir anlaşma kalemi alabiliriz. Şeytan alsın canını diye bağırdı Francis. Aç şu yelkeni be adam. Önce bizi bir yola çıkar. Bak ateş etmeye başladılar bile. Kaptan da silah seslerini işitmişti. Direklere bir göz atınca büyük yelkendeki kurşun deliğini gördü. Pekala Bay Morgan dedi. Siz bir centilmensiniz ve dürüst adamsınız. Adınızı belgenin altına yazmak işini ben üzerime alıyorum. Hey zenci, kır dümeni. Hey, kara deli meşe odunları. Büyük yelkeni for etsenize be. Gemiciler kaptanın buyruğuna uydu. Kuzguni kara bir Kingston zencisi olan Pervisal da aynı şeyi yapanlardan biri de açık esmer teni zenci kanına oranla İspanyol ve Kızılderili kanın daha ağır bastığını gösteren, kendisine ötekilerden farklı olarak nazikçe Juan diye seslenen gemiciydi. Bu arada Enrico Solano parmağı tüfeğinin tetiğinde burun kanatları titreyerek kıyıdan açılan kıyasıya ateşin suyun üzerinde ve geminin küpeştesinde bıraktığı izlere bakan Henry'e yaklaştı. Bir el hareketiyle çok büyük bir yanılgıya düşmüştüm Senor Morgan dedi. Sevgili kardeşim Alfaro Solano'nun ölümü üzerine üzüntüden ve öfkeden sizi onun katili sanmak gibi bir yanılgıya düştüm. Oysa durumu biraz daha derinlemesine araştırmam gerekirdi. Gel gelelim kendimi kedere ve hiddete kaptırdım. Üstelik görünüşte her şeyde sizi suçluyordu. Bir an için canımdan çok sevdiğim biricik kızımla nişanlı olduğunuzu ve sizi açık yürekte, cesur ve dürüst karakterli bir centilmen olarak tanımış bulunduğumu aklıma getirmediğim gibi böylesine kahpece, kalleşçe, aşağılık bir cinayet işleyebilecek birisi olamayacağınızı da düşünemedim. Çok üzülüyorum. Yaptıklarımdan ötürü yürekten pişmanlık duyuyorum. Fakat öte yandan sevgili kızımın gelecekteki kocası olarak sizi ailemiz arasında görmekten de gurur duymaktayım. Henry böyle tören yapılıyormuşçasına özür dilenmesini dinleyerek yeniden Solano ailesine kabul edilirken Leoncia garip bir rahatsızlık duyuyordu. Çünkü basit birkaç sözün, bir el sıkışmasının ve temiz bir bakışın aynı şeyi yapacağı yerde babası Latin Amerika töresi gereği yığınla güzel sözler kullanmıştı.
6. ayrım sonu, sayfa 65.